Ayrım 12. Alevilerin Büyük Sırrı. Ünsal Öztürk. Sayfa 144. Dede transa girer mi? Cem bir ayin şeklidir. Bilindiği gibi cemlerin bitiminde ya da bazı yörelerde aralarda çarka dönülür. Cem kültürel bir etkinlik olarak değerlendirilemez. Ancak cem kültürel eğitimi de kapsamaktadır. Müslümanların camide yaptıklarına ve Hristiyanların kilisede yaptıklarına ibadet deniyorsa, Alevilerin de cemde yaptıklarına ibadet denmesi gerekir. İbadetin esası ise insanla ilgilidir. Ruhlarla, perilerle, cinlerle ilgili değildir. Örneğin cemde de canlar, herhangi bir sorun var mı? Birbirinizden memnun musunuz? Var ise konuşalım, görüşelim dediğinde canlardan biri kalkıp, "Var dedem, Hasan Can geçen gün yoncalığıma danalarını sokmuştu, ondan şikayetçiyim." diyebilir. Dede herhalde danaların içine cinler periler girmiştir diyemez. Önce bir ruhlara sorayım bakalım o ne düşünüyor, ben transa gireyim, siz de beni seyredin, nedenini anlamaya çalışın diyemez. Aklına bile gelmez. Alevilerde peri cin hikayesi yoktur. Dede Hasan Can'a nedenini sorar. Danaların yoncalığa girmesinin mutlaka mantıklı bir nedeni vardır. Örneğin danalar Hasan Can'ın kontrolünden çıkmış olabilir. Dede Cem de canların karşısında olayı sorgular, canları barıştırır. Hasan Can'a da örneğin kurban kesme cezası verir. Görüşlerini güçlendirmeye çalışan yazarlar Orta Asya'da şamanın rolünü tek otorite olarak belirlemişlerdir. Orada tek otorite şaman, Alevilerde ise dededir. Her ikisi de postta oturmaktadır. Oysa içerik anlamında da çok farklı sistemler olduğu bellidir. Şaman toplumda tektir ve tek başına ayin yapar. Halk onu izler, seyircidir, aktif değildir. En fazla yaptığı dua etmekten, şamanın hareketlerinden, sayıklamalarından anlam çıkarabilmekten ibarettir. Şimdilerde günümüzde şamanlar Orta Asya'da gösteri amaçlı ayin yapıyorlar, şamanizmi sürdürüyorlar, hareketleri izlenebiliyor. Alevilerde ve Mevlevilerde durum böyle değildir. Örneğin Alevilerde postta oturan dede olduğu doğrudur. Ancak o şamanın aksine semaha katılmaz, izler, yönetir. Pirlerin ve mürşitlerin görevleri ise farklıdır. Semah yürüyenler ya da dönenler erkandaki kişilerdir. Toplumsal bir ayin şekli vardır. Artık bu konuları öğrenmiş bulunuyoruz. Dikkat ederseniz vurgulayabilmek için tekrarlayıp duruyoruz. İttihat ve Terakki ile onun görev verip Alevi toplumunu incelettiği Baha Sait'i değerlendirmeye tabi tutmak gerekir. Alevi, semah gibi kavramların tekrar ele alınması gerekir. Deyişlerde erenler sözcüğü pervane, pervaz sözcüğü daha çok geçmektedir. Alevi toplumunun kendilerini hak ehli erenleri, hak erenleri diye nitelediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Semaha çarka dönme dendiğini de söyleyebiliriz. Göl içinde çarka döner, susuzluktan bağrı yanar, bir başka deyiştir. Bu tür mısraları çoğaltmak mümkündür. Sema, semah Arapçadır. Gök, gökyüzü anlamına gelmektedir. Alevileri şamanizmden getirmeye çalışan araştırmacılar, açıklama yapmaya çalışırken kullandıkları kavramların hangi dile ait olduğunu unutmaktadırlar. Onlar bütün Alevileri Türk olarak kabul etmekte, onları Orta Asya'dan getirtmekte, İslam'ı ise Türk düşüncesi içerisinde, şamanlık içerisinde eritmeye çalışmaktadırlar. Tek amaçları tek dil, tek din felsefesine tarihsel gerçekleri uydurmaya çalışmak, Alevilerin bilinçaltına yaymaktır. Kırklar anlatımı, Kırklar Cemi. Pervazı, çarka dönmeyi, pervaneyi ya da yeni adıyla semahı derinlemesine incelemeye başlamadan önce çok çarpıcı bir çelişkiye dikkat çekelim. Anadolu'da bugün yaygın olan saz geleneği, kadınlı erkekli törenler ve bu törenlerde yapılan sema adı verilen dinsel danslar gibi dedelik kurumu da İslamiyet öncesi Türk toplumuna dayanmaktadır. Bunların kökenini salt İslamiyet içerisinde aramak boşunadır. İslam'ın doğduğu yer olan Arabistan ve diğer İslam ülkelerinde ne sazı ne kadınlı erkekli ibadet olan cem törenlerini göremeyiz. Kökeni İslam öncesine dayanan bu unsurları Türkler İslami şekiller altında yaşatarak İslam dinine kazandırmışlardır. Dedelik kurumunu anlayabilmek için eski Türklerde benzeri görevleri yerine getiren kam, yani şaman, baksılarla karşılaştırmak zorundadır. Dipnot: Cemal Şener, Şamanizm, Türklerin İslamiyet'ten önceki dini, sayfa 95-96. Cemal Şener'in yine Türklük damarının kabardığı anlaşılıyor. Semahı şaman danslarına, dedeyi de şamana benzetmekle kararlı görünüyor. Dedenin şamanın görevini yerine getirdiğini söyleyecek kadar kesin konuşuyor. Yine bu toplantılara kadın erkek birlikte katılındığını, saz çalındığını anlatıyor. Dedeyi büyücüye benzetiyor. Bu anlatımların masal olduğunu artık biliyoruz. Ancak Şener çok iddialı bir şey daha söylüyor. İslam'ın doğduğu yer olan Arabistan ve diğer İslam ülkelerinde ne sazı ne kadın ne erkekli ibadet olan cem törenlerini göremeyiz diyor. Demek ki Arabistan ve diğer İslam ülkelerinde cem törenleri yapılmıyormuş. Saz çalınmaz, kadın erkek birlikte ibadet yapamazmış. Yaşadığımız topraklar sadece İslam'dan mı ibarettir ki Cemal Şener bunları söylemektedir? Neden Aleviler denildiği zaman hem şaman hem Türk hem de İslam akla geliyor? Daha önce de söylediğimiz gibi Türklük damarı kabardığı zaman Cemal Şener böyle anlatıyor. Ancak internete Kırklar Semağı yazarsanız mutlaka Cemal Şener'in Kırklar Semağı için yazdığı açıklamaları okursunuz. Biz Alevilerde Semah kitabını yazan İlhan Cem Erseven'in kitabına da başvuracağız. Alacağımız alıntı Cemal Şener'in de katılacağı bir alıntı olacaktır. Çünkü onun da görüşleri aynı doğrultudadır. Türk Alevi zümreleri inanışlarının temelini ise Kırklar Cemi adı verilen peygamber zamanında Hazreti Ali'nin başkanlığındaki gizli bir toplantıda yapılan oyun yani danstan almışlardır. Dipnot: İlhan Cem Erseven, Alevilikle Semah, sayfa 127. Aleviler Cem gibi Semah'ın da kaynağının Kırklar Meclisi'nden geldiğine inanırlar. Kökenini Kırklar Cem'inden alan Semah'tır. Aleviler arasında en yaygın Semah'tır. Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali'nin ve kadın erkek canların yer aldığı 40 kişinin bulunduğu Kırklar Meclisi'ni sembolize eder. Dipnot: Cemal Şener, www.karacaahmet.net/makaleler. Hadi Cem'i ve Semah'ı Aleviler Orta Asya'dan gelirken getirmişlerdi. Burada inanışlarının temelinden söz ederken Peygamber Muhammed ve Hazreti Ali'den söz edilmektedir. Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Ali'nin ve kadın erkek canların diyerek kendinden çok emin, ayakları yerden kesilmiş bir şekilde huşu içinde ayrıntı bile vermektedir Cemal Şener. İnanışlarının temelini öz be öz Arap olan Muhammed ve Ali'den alan Aleviler, nasıl oluyor da müziğin, dansın, kadın ve erkek birlikte ibadetin yapılmadığı bir yerden besleniyorlar? Cemal Şener ve diğer araştırmacılar ne dediklerini bilmemektedirler. Efendim diyeceklerdir, onun açıklaması şöyledir. Yani masala başlayacaklardır. Yukarıdaki alıntıları değerlendirmeye, tabi tutmaya gerek bile yok. İlhan Cem Erseven yukarıdaki alıntıda Türk Alevi zümrelerinin inanışlarının temelini peygambere ve Ali'ye yani Araplara bağladıktan sonra aynen Cemal Şener gibi devam etmektedir. Anadolu evliyaları falan filan. Bunu alanlar ve yayanlar Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Şafi, Kutbettin Rükneddin, Necmettin gibi ulu kişilerden oluşmuş olan Horasan erenleri ile Rum yani Anadolu erenleridir. Bundan sonra ise Balım Sultanlar, Abdal Musalar, Seyit Ali Sultanlar, Sarı Saltuklar, Kaygısız Abdallar, Kul Himmetler ve daha sonra Şah Hatayiler, Pir Sultanlar, Kul Hüseyinler, Kul Veliler, Muhittin Abdallar gibi aynı zamanda Türk edebiyatçıları olan veliler de Türk kabilelerine kendi dilleri ve yapıtlarıyla bu inanışı yaydıkları gibi yine aynı zamanda da Rum yani Anadolu erenleri de bu töreyi Arnavutluğa kadar götürmüş ve orada topluluk halinde bulunan halka yaymışlardır. Dipnot: İlhan Cem Erseven, adı geçen eser, sayfa 127-128. Epeyce evliya ve eren ismi sayılmış bulunmaktadır. Muhammed ve Ali'yi saymazsak diğer ismi zikredilen kişiler Türk olarak kabul edilen kişilerdir. Türk Alevi zümrelerinin inanışlarının temeli anlatılırken hiçbir şaman adının geçmediğini siz de bizim gibi izleyebiliyorsunuzdur. Yunus Emre'nin, Baba İshak'ın, Baba İlyas'ın da adlarının geçmediğine dikkatinizi çekiyoruz. Kutbettin, Rükneddin, Necmettin gibi isimleri sayıyor ama Yunus Emre'den söz etmiyor. Şimdi gelelim o geceye. Olayın nerede geçtiğini, ne zaman geçtiğini aklınızda tutmanız, geceye kimlerin katıldığını da unutmamanız önerimizdir. Cem'in ve Semah'ın doğuş kaynağı kavramını irdelemenizi, üzerinde düşünmenizi, bilince çıkarmanızı da şiddetle öneriyoruz. Alevi Bektaşi halk dansı olan Semahların doğuş kaynağı olarak kabul edilen Kırklar Cem'i olayı ise şöyle anlatılmaktadır. Dipnot İlhan Cemer Seven, Age, sayfa 128. Yine araya girmek zorundayız. Alevilerin semahlarının doğuş kaynağı Şaman'da değil miydi? Bize hep bunu döndürüp dolaştırıp anlatmıyor muydunuz? Neden şimdi semahların doğuş kaynağını Arabistan'a, Muhammed'e, Ali'ye bağlıyorsunuz? Neyse, devam edelim. O gece peygamber göğe çıkarak miraç etmemiş. Onun miracı Cebrail aracılığıyla Kırklar Cem'ine, o gizli toplantıya gitmiş olmasıdır. Peygamber ilk önce orada gördüklerinden kuşkuya kapılmış, cemlerinin hak olup olmadığından ikirciklenmiş. Fakat Kırklar kendilerinin hak olduklarını kanıtlamak için içlerinden biri kolunu kesmiş. Bu sırada Kırkından, peygamber de içinde olduğu halde birden kan aktığı görülmüş ve onların cemlerinin hak olduğuna inanmış. Bundan sonra orada bulunan Selman bir üzüm çekirdeğini ezmiş, Kırkların her biri bu üzüm suyundan içmiş. Peygamberle birlikte hepsi de esrik, sarhoş olmuşlar. İşte o zaman peygamber coşkuya gelerek kalkmış ve semah dönmüş. Semah sırasında sarığı çözülmüş. Kırklar onun sarığını alarak 40 parça yapmışlar ve bellerine sarmışlar. O gece böylece cem sürdürülmüş. Ertesi gün mecliste ileri gelenlerden biri peygamberi gökten indi sanarak miracını kutlamışlar. Bunun içindir ki Aleviler, Alevi oldukları gece, tören bittikten sonra Bektaşi veya Alevi olan her kimseye miracın kutlu olsun derlerdi. Dipnot İlhan Cemer Seven, adı geçen eser, sayfa 128. Yukarıdaki anlatımdan Miraç'a gitmeyen Muhammed'in Kırklar Cem'ine, o gizli toplantıya gittiği söylenmektedir. Ancak toplantının nerede yapıldığı, yeri söylenememektedir. Mekke'de miydi acaba? Kırklar Cem'inin bir başka versiyonu daha olduğunu İlhan Cem Erseven'den öğreniyoruz. Cebrail Hazreti Muhammed'e Hakk'ın çağrısını bildirir ve ona rehberlik eder. Semada önlerine bir arslan çıkar ve görünmeyen bir yerden bir ses gelir ki, ''Arslan senden bir nişan ister, yüzüğünü ona ver.'' Hazreti Muhammed de Hatem denilen kara mühürlü yüzüğünü aslanın ağzına atar ve arslanın yol vermesiyle yoluna devam eder. İçinden amcamoğlu Ali burada olsaydı bu arslanın hakkından gelirdi düşüncesi geçer ve sonunda miraç görevini yapar. Hak Hazreti Muhammed'e görünür ve yüzüğünü gösterir. Sessiz olarak 90.000 söz, yani sır söylerler. Muhammed miraca vardığı gece kapıda gördüğü arslan Ali'dir. Çıkardı yüzüğün, verdi nişanı. Hakikat gördü ki Sübhan Ali'dir. Hazreti Muhammed Miraç'tan dönüşte Kırkların sohbette oldukları Süffa-i Sefa'nın kapısına vardı. Orada Kırklar sohbetteydiler. Kapıyı vurunca içeriden kimsiniz dediler. O da peygamberim dedi. İçeriden peygamberliğini ümmetine eyle dediler. Hadimül fukarayım dedi. Kırklar bu konuşma karşısında merhaba, hoş geldin diyerek kapıyı açıp Hazreti Muhammed'i buyur ettiler. Hazreti Muhammed içeri girdi. 39 kişi vardı. Eksik olanı Selman Farisi'ydi. Hazreti Muhammed orada bulunan Hazreti Ali'nin yanına rastgele oturdu. Fakat Ali olduğunu o anda anlamadı. Sizler kimlersiniz diye sordu. Onlar da hepimizin yolu ve gönlü aynı yöne akar. Biz Kırklarız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindir. Hazreti Muhammed bu dediğiniz nasıl olur ve kanıtı nasıl diye sordu. Onlar da dediler ki birimizden kan akarsa hepimizden kan akar. Bunu kanıtlamak için Hazreti Ali kolunu uzattı. Bir neşter vurdu, kan aktı. Selman Farisi dışarıdaydı. Ondan da kan geldi ve damdan içeri damladı. Selman geri dönünce bir tane üzüm getirdi. Hazreti Muhammed'in önüne koydu. Ey Hademül Fukara, yani yoksulların hizmetçisi, bu üzümü bize paylaştır dedi. Cebrail bir tabak getirdi. Onun içinde üzümü ezip şerbet yaptı. Kırklardan birinin dudağına değince hepsi kendiliğinden kalkıp ''Ya Allah!'' deyip semaha başladılar. İşte hu sözü de bu dans coşkusu içinde söylenmiştir. Diğer versiyonda böyle ve İlhanca Merseven son noktayı da başladığı gibi koymaktadır. İşte tüm Alevi Bektaşilerin ve diğer kolların inanç getirdikleri ve kutsal saydıkları toplantı bu cemdir. Miraç ve Kırklar Cemi. Özellikle Sünni kaynaklarına göre Muhammed peygamberliğinin 10. yılında, yani 619'da, bazı kaynaklar ise 621 diyor, Arap aylarından Recep'in 27. gecesi evinden alınıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülür. Sonra da göklere yükseltilir. Yolculuğun Kudüs'e kadar olan ilk bölümüne İsra adı verilir. Kur'an'daki İsra suresinin ilk ayetinde olay şöyle anlatılır. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Miraç olayı üzerine yoğun tartışmalar yapılmıştır, değişik görüşler vardır. Bazıları uyur ile uyanık bir durumdayken Muhammed'in göklere çıktığını benimsemiştir. Ancak çoğunluğun görüşüne göre İsra ve Miraç yalnızca ruhsal bir olay ya da düş değildir. Muhammed'i uyanıkken bilinçli olarak yaşadığı bir mucizedir. Miraç olayı şöyle gerçekleşmiştir anlatımlara göre. Muhammed evinde ya da Kabe'nin avlusunda ya da amcasının kızının evinde uyumaktadır. Cebrail yanına gelir, göğsünü yararak kalbini yakar. Burak adlı ata bindirerek onu Kudüs'e götürür. Muhammed'i Kudüs'te diğer peygamberlerin ruhları karşılar. Muhammed diğer peygamberlerin ruhlarına imamlık yapar ve Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılarlar. Namaz biter. Cebrail ile birlikte Miraç denilen bir araçla birinci göğe yükselirler. Buradan yedinci göğe kadar meleklerin yardımıyla, Sidretül Münteha'ya kadar ise Cebrail'in yardımıyla, daha öteye ise Refref adlı bir araçla gider. Nihayet Refref'ten de ayrılarak tek başına Tanrı huzuruna ulaşır. Olay kısaca böyle. Daha ayrıntılı bilgi için konuyla ilgili hadislere bakılabilir. Biz kısaca özetledik. Kırklar Cemi anlatım olarak tüm Alevi toplumu içinde genel kabul görmektedir. Ancak kavramların ne anlama geldiği irdelenmediği için doğru dürüst yorum yapılmamıştır. Kırklar Cemi Alevilerin Müslüman olmadıklarının kanıtıdır. Aleviler deryadan gelir, kandilde nur değillerdir. Kırklar Cemi'ni anlatıldığı şekilde, görünür şekilde, kabul gördüğü şekilde çözümlemeye çalışalım. İlhan Cemer Seven kitabında şöyle anlatıyordu. 1. Peygamber Miraç gecesi göğe çıkmamıştır. 2. Cebrail aracılığıyla o gizli toplantıya Kırklar Cemi'ne gitmiştir. 3. Peygamber kırkların cemlerinin hak olup olmadığından kuşkuya kapılmıştır. 4. Kırklar kendilerinin hak olduklarını kanıtlamak için içlerinden biri kolunu kesmiş, peygamber de dahil olmak üzere kırkından da kan akmıştır. 5. Peygamber onların cemlerinin hak olduğuna inanmıştır. 6. Selman üzüm çekirdeğini ezmiş, kırkların her biri bu üzüm suyundan içmiştir. 7. Peygamberle birlikte hepsi esrik, yani sarhoş olmuşlardır. 8. Peygamber kalkmış ve semah dönmüştür. 9. Peygamberin semah sırasında sarığı çözülmüş, kırklar onun sarığını alarak 40 parçaya ayırıp bellerine sarmışlardır. 10. O gece cem sürmüş, ertesi gün Müslümanların meclisinde peygamberin gökten indiğini sanarak miracını kutlamışlardır. 11. Bunun içindir ki Aleviler, Alevi oldukları gece tören bittikten sonra Bektaşi veya Alevi olan her kimse ona miracın kutlu olsun derler. İlhan Cemer Seven'in ilk anlatımını çözdük. Anlatım gelişi güzeldir. Doğruya yakın bir anlatım değildir. Sağlam bilgi vermemektedir. Muhammed Miraç gecesi göğe çıkmamış da nereye gitmiş? Kırklar Cemi nerede toplanmış? Bu konular açık değildir. Oysa doğru anlatıp şöyle olmalıydı. Muhammed Feleki Atlas'la bir kubbenin içerisinde bulunan Kırklar Meclisi'nin kapısını çalmıştır. Gerçi mekansız bir yerde kapının ne işi var diyebilirsin. Olsun, güzel anlatım. Muhammed kırkların karşısına hemen çıkmış gibi görünüyor İlhan Cem'in anlatımından. Kapıyı çalmamış mı Muhammed? İçeriden hemen kabul mü görmüş belli değildir. Kırklardan birinin kolunu kestiğinde Muhammed'den de kan aktığı, kırkından da kan aktığı anlatılmaktadır. Oysa zaten içeride 40 kişi olmalıdır, 41 olamazlar, 41 yoktur. Başka anlatımlarda Selman'ın orada bulunmadığı belirtilir. Muhammed kırklardan değildir, zaten içeriye de kolayca girememiştir. Muhammed'den kan akması anlatımın özüne terstir, ondan kan akamaz. İlhan Cem Erseven'in ikinci aldığı örnek biraz daha gerçeğine yakın görünüyor. Bu olayı bir de biz anlatmaya çalışalım. 619 yılıydı. Arap aylarından Recep'in 27. gecesiydi. Muhammed uyuyordu. Allah Cebrail'e arş-ı âlâdan, gayipten Muhammed'i yanına getirmesi için seslendi. Cebrail Muhammed'i uyurken buldu. Yanına almadan önce göğsünü yararak kalbini yıkadı, temizledi. Sonra Burak adlı ata bindirerek Kudüs'e götürdü. Muhammed'i Kudüs'te Mescid-ül Aksa'da diğer peygamberlerin ruhları karşıladı. Muhammed onlara imamlık yaptı. İki rekat namaz kıldılar. İsra safhası tamamlanmıştı. Miraç safhası başlamıştı. Daha sonra meleklerin de yardımıyla göğün katlarını geçtiler. Yıldızları Cebrail ile birlikte geçerek arşa geldiler. Cebrail daha yukarı çıkmasının yasak olduğunu, çıkmaya kalkarsa yanacağını söyledi. Muhammed tek başına arş-ı âlâya çıkmaya başladı. Arş-ı âlâda bir kubbe gördü, kapısını çaldı. Kimsin diye sordular içeridekiler. Peygamberim cevabını verdi. Bize peygamber lazım değil. Sen git ümmetine peygamberlik eyle dediler. Kapıyı tekrar vurdu. Kimsin? Ses geldi yine içeriden. Peygamberim dedi yeniden Muhammed. Aynı cevabı aldı. İçeri giremeyeceğini anlayınca umudu kırılan Muhammed dönüp gitmek istedi. Ancak gayipten bir ses duydu. Tekrar kapıyı çaldı. Yine kimsin diye sorulunca sizlerden biriyim. Hademül fukarayım. Yani yoksulların hizmetçisi veya Ademül fukarayım. Fukara bir Adem'im cevabını verdi. Kapı açıldı. Merhaba, hoş geldin dediler. Muhammed içeri girdi. Hiçbirini tanımıyordu. İçeride 39 kişi saydı. Birisinin yeri boştu. Muhammed boş olan yere oturmadı. Rastgele bir yere oturdu. Sizler kimlersiniz? Size kim derler diye sordu Muhammed. Bize kırklar derler. Hepimizin yolu ve gönlü aynı yöne akar. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindir dediler. Ama siz 39 kişisiniz. Büyüğünüz kim, küçüğünüz kim dedi Muhammed. Birimiz dışarıda yiyecek getirmeye gitti. Birazdan gelir. Bizim büyüğümüz küçüğümüz aynıdır. Bizim birimiz kırk, kırkımız birdir dediler. Muhammed söylenenlere inanmadı. Bu dediğiniz nasıl olur ve kanıtı nedir diye sordu. Birimizden kan aksa hepimizden de kan akar dediler. İçlerinden biri Ali kolunu uzattı. Bir neşter vurdu, kolundan kan akmaya başladı. Diğer 38 kişiden de kan aktı. 40. dışarıdaydı. Damdan onun da kanı damladı meclisin orta yerine. Kolu kesilenin yarasını sardılar. Hepsinin kanı durdu. Nihayet 40. kişi Selman girdi içeri. Muhammed'in önüne bir üzüm tanesi koydu. Bu üzüm tanesini 40'lara pay etmesini söyledi. Muhammed şaşırdı. Küçücük bir üzüm tanesi 40'lara nasıl paylaştırılabilirdi ki? Yeni gelen baktı ki Muhammed üzüm tanesini paylaştıramıyor. Uzandı ve üzümü ezdi. 40'lara üzümün suyunu tattırdı. Muhammed'e de tattırdı. Birisi sarhoş olduğunda tüm 40'lar sarhoş olmuştu. Aradan bir gün daha geçmişti. Kalkıp semah dönmeye başladılar. Muhammed'i de aralarına aldılar. Muhammed'in başından sarığı düştü. 40'lar onu alarak bellerine bağladılar. Muhammed evine gitti. Ali Hakk'a tavaf etti. Anlatımın aslı böyle olmalı. Bazı anlatımlar üzüm tanesinin Cebrail tarafından getirildiğini söylüyor ama bu mümkün değildir. Arş-ı âlâda Cebrail'in işi yoktur. O arşa kadar gelmiş, yukarı çıkarsa yanacağını söyleyerek orada kalmış veya geri dönmüştür. Şah hatayı 40'ları anlattıktan sonra bir dörtlük eklemeyi de ihmal etmemektedir. Şah hatayım vakıf oldu. Bu sırrın ötesine Hakk'ı inandıramadı. Özü çürük ervaha. 12. ayrımın sonu. Sayfa 156.